Ayrım 27, sayfa 328. 24. Kısım. Şafak sökmek üzereydi. Struan eve usulca girdi. Kapının yanında uyuyan Limdin sıçrayarak uyandı. Uykulu uykulu, "Çay mı ser, kahvaltı?" diye sordu. Struan merhametle mırıldandı. "Limdin, yatak."
"Evet master."
Çimle hemen uzaklaştı. Struan koridordan geçerken oturma odasına baktı. Deri koltukta oturmuş olan Maymay'ın kendisini gözetlediğini fark edince durdu. Kadın son derece solgun ve hareketsizdi. Struan odaya girince Maymay kalktı. Gayet zarif bir tavırla eğilerek selam verdi. Saçları yine başının arkasına topuz yapılmıştı. Çekik gözleri son derece güzel, kavisli kaşları biçimliydi. Kadın uzun ve bol bir Çin kimonosu giymişti. "Struan, nasılsın kızım?" diye sordu.
"Teşekkür ederim. Bu köle şimdi çok iyi."
Soluk rengi ve ipek sabahlığının yeşili kadının daha da vakur durmasına yardım ediyordu.
"Konyak içer misiniz?"
"Hayır, teşekkür ederim."
"Çay?"
"Hayır." Struan onun azametli hali karşısında şaşırmıştı. "Senin iyileşmene sevindim ama yatman gerekirdi."
"Bu köle kendisini bağışlamanız için yalvarıyor. Bu köle..."
"Sen köle değilsin ve hiçbir zaman da olmadın. Bağışlanacak da bir şey yok. Haydi yat kızım."
Maymay sabırla onun sözlerinin bitmesini bekledi. "Bu köle dinlemenizi rica ediyor. Gerekenleri söylemek zorunda. Lütfen oturun."
Birer damla yaş bembeyaz yanaklarından aşağı süzüldü. Struan adeta hipnotize edilmiş gibi oturdu.
"Bu köle efendisinden kendisini satmasını rica ediyor."
"Sen benim kölem değilsin ve alınıp satılamazsın."
"Lütfen satın, kime olursa, bir genel eve ya da başka bir köleye."
"Satılık değilsin."
"Bu köle sizi dayanamayacağınız kadar rahatsız etti, lütfen satın."
"Beni rahatsız etmedin, ayağa kalktı, haydi yat." Maymay dizüstü çöküp başını yere dayayarak selam verdi.
"Bu kölenin efendisi ve sahibi karşısında gururu kalmadı. Burada yaşamasına imkan yok, lütfen satın."
Struan'ın yüzü gerildi. "Kalk ayağa." Maymay doğruldu. "Sen satılık değilsin çünkü senin sahibin yok. Burada oturacaksın. Beni rahatsız etmedin. Sadece beni şaşırttın. Sana Avrupalıların kılığı yakışmıyor. Giydiğin kılıkları beğeniyorum ben. Seni de olduğun gibi seviyorum. Fakat kalmak istemiyorsan gitmekle serbestsin."
"Lütfen satın. Bu sizin kölenizdir. Bir sahip satmadıkça bir köle gidemez."
Struan neredeyse patlayacaktı. Kendi kendine duygularına hakim ol dedi. "Eğer sinirlerine hakim olamazsan onu kaybedersin." Kadına baktı. "Haydi yat."
"Bu köleyi satmalısınız. Satın ya da gitmesi için emir verin."
Struan Maymay'la tartışmanın ya da ona gerçeği anlatmaya çalışmanın yararsız olduğunu anladı. "Ona bir Avrupalıymış gibi davranamazsın" dedi. "Ona Çinli muamelesi etmek gerek. Fakat bu nasıl olacak? Bunu bilemiyorum. En iyisi ona sadece bir kadınmış gibi davranmalı." Böylece kararını verdi. Hiddetliymiş gibi, "Tanrı da biliyor ya" diye gürledi. "Sen aşağılık bir kölesin. Seni mavi lambalar sokağına satmayı düşünüyorum." Bu Macao'da gemicilerin gittikleri evlerin bulunduğu en adi sokaktı. "Ama senin gibi pis bir köleyi kim satın alır bilmem. Sen sadece adama bela getiriyorsun. Seni cüzzamlara vermeyi düşünüyorum. Senin için binlerce gümüş verdim. Beni hiddetlendirmeye nasıl cüret edersin? Bu işte beni dolandırdılar. Senin hiç değerin yok. Pis köle. Bunca yıl sana nasıl dayandım bilmem."
Yumruğunu sıkıp Maymay'ın yüzüne doğru sallayınca kadın büzüldü.
"Sana iyi davranmadım mı? Cömertlik etmedim mi?"
Struan gürlerken kadının gözlerinde beliren korkuyu görerek memnun oldu.
"Söyle."
Maymay dudağını ısırdı.
"Evet efendim."
"Benden habersiz elbise alıp benden izinsiz onları nasıl giyersin söyle."
"Evet efendim."
"Seni yarın satacağım. Seni şimdi evden atmayı bile düşünüyorum. Seni kötü anasız kaltak. Haydi iyi selam ver çabuk."
Adamın hiddeti karşısında bembeyaz kesilen kadın çömelip hemen başını yere değdirerek selam verdi.
"Ben dönene kadar öyle selam vereceksin."
Odadan fırladı, bahçeye çıkarak bıçağını çekti ve yeni dikilmiş ağaçların arasından ince bir bambu dalı kesti. Bunu havada sallayarak yine oturma odasına koştu.
"Elbiselerini çıkar, seni kollarım acıyana kadar kırbaçlayacağım."
Maymay titreyerek soyundu. Struan kimonoyu onun elinden kapıp bir yana attı. Divanı işaret etti, "Oraya yat."
Maymay emri yerine getirerek, "Lütfen çok şiddetli kamçılama," diye yalvardı. "Üç aylık hamileyim." Yüzünü divana gömdü. Struan onu kollarına almayı istiyordu. Fakat bunu yaptığı takdirde kadının karşısında gururunu kaybedeceğini de anlamıştı. Ve Maymay'ın gururunu kurtarması için tek çare onu kırbaçlamaktı. Onun için bambu dalıyla kadının kaba etlerine vurmaya başladı. Can yakacak fakat iz bırakmayacak şekilde vuruyordu. Biraz sonra Maymay ağlamaya, büzülmeye, haykırmaya başladı. Ama Struan kırbaca devam etti. İki kez kasıtla kadının kalçasına isabet ettirememiş gibi şiddetle divana vurdu. Çıkan ses korkunçtu. Struan dinlediklerinden emin oldu. Dimdin ve ahsam için yapmıştı bunu. 10 defa vurduktan sonra durup kadına kımıldamamasını söyleyerek konyak şişesine gitti. Bolca konyak içtikten sonra şişeyi de duvara savurup kırdı. Sonra yine Maymay'ı kırbaçlamaya başladı. Fakat çok dikkatle vuruyordu. Sonunda durdu. Kadını saçlarından çekerek sürükledi. "Haydi elbiseni giy, aşağılık köle." Maymay giyinince Struan gürledi. "Limdim, ahsam." Biraz sonra ikisi de titreyerek eşikle belirdiler. "Ne? Ne çay var ne yemek? Sizi alçak köleler sizi. Yemek getirin." Bambuyu kapıya doğru fırlatıp Maymay'a döndü. "Eğilip selam ver, anasız rezil." Adamın bu bitip tükenmeyen hiddeti karşısında dehşete kapılan Maymay hemen denileni yaptı. "Git temizlen gel. 30 saniyede dönmezsen tekrar kırbaca başlarım." Limdin taze demlenmiş sıcak çay getirdi. Fakat Struan bunun çok soğuk olduğunu söyleyerek çaydanlığı duvara savurdu. Maymay, Limdin ve Ahsam koşup yeniden çay getirdiler. Yiyecekler de inanılmayacak bir hızla hazırlanmıştı. Struan kendisine Maymay'ın hizmet etmesine izin verdi. "Kadın acıyla inlerken sus diye haykırdı, yoksa seni durmadan kırbaçlarım." Sonra sustu. Bu korkunç sükutta yemeğini yerken diğerlerine bu sessizlikle işkence yaptığını biliyordu. Yemeğini bitirince "bambuyu al" diye bağırdı. Maymay dalı getirip verince Struan onun karnını hafifçe vurdu. Sert bir sesle de emir verdi. "Yatağa." Limdim'le Ahsam artık Taypa'nın tayı tayisini affettiğini ve kadının erkeğinin haklı öfkesine dayanarak gururunu fevkalade bir şekilde kurtardığını anladılar. Dönüp sessiz sedasız kaçtılar. Maymay ağlayarak kendi dairesine doğru gitti. Fakat Struan "benim yatağıma" diye kükredi. Genç kadın koşarak onun odasına girdi. Struan da peşinden gidip kapıyı çarparak kapattı ve sıkıca kilitledi. "Demek çocuğun olacak. Kimin çocuğu bu?" "Maymay sizin efendim," diye inledi. Struan oturup çizmeli ayaklarından birini uzattı. "Haydi çabuk ol." Genç kadın dizüstü çöküp çizmeleri çıkardı. Sonra yatağın yanında durdu. Sessizce ağlıyordu. Maymay'ın ağlaması Struan'ın içini paramparça ediyordu. Fakat kaşlarını çatarak soyunmasına devam etti. Sonra lambayı üfleyerek yatağına girdi. Maymay'ı ayakta bırakmıştı. Bir iki dakika sonra sert bir sesle "yatağa gir" diye emretti. "Ben üşüyorum." Daha sonra Maymay'ın ağlamasına dayanamayarak kollarıyla onu şefkatle sardı ve kadını öptü. "Seni artık bağışladım kızım." Maymay onun kollarında ağlayarak uyuyakaldı. Dördüncü bölüm. Haftalar geçti. Bahar yerini yaza bıraktı. Güneş sıcak fakat hava bir hayli rutubetliydi. Uzun yünlü iç çamaşırı ve yün elbiseler giyen Avrupalı erkeklerle balinalı korseler giyen Avrupalı kadınlar bundan çok rahatsız oldular. Koltuk altı ve kasıklarında çıbanlar çıktı. Bu arada malum yaz hastalıkları da başlamıştı. Ölenlerin arkasından yas tutuluyor, sağ kalanlar çektikleri azaba katlanarak doktorlarının kendilerine müsil verip sülük yapıştırmasına razı oluyorlardı. Çünkü hastalıkları tedavi için tek çare buydu. Sinek pisliği dolu suları içip yine sinek pislikleri etleri yemeye devam ediyorlardı. Sağlığa zararlı olduğu bilinen yıkanmadan hepsi de çekinmekteydiler. Hong Kong'taki aileler gemilerdeki daracık yerlerden çıkıp mutlu vadideki evlerine yerleşmişlerdi. Yapılar gittikçe artıyordu. Askerlere hizmet eden meyhaneler Glassing burnunun civarındaki çadırların hemen yanındaydı. Denizcilere içki veren meyhanelerse kraliçe yolundaki rıhtımın tam karşısına düşüyordu. Her gemiyle Hong Kong'a insan akıyor, çeşitli ülkelerden Portekizliler, Çinliler, Melezler ve Avrupalılar geliyordu. Yelken yapanlar, dokumacılar, terziler, katipler, hizmetkarlar, iş adamları, tüccarlar, hamallar, iş arayanlar ve görevleri dolayısıyla Hong Kong'a gelenler de bunların arasındaydı. Çinliler sert ve kesin olan İngiliz adaletini hiç de acımasız bulmamışlardı. Herkesin içinde işkence, döverek öldürmek, parmaklara mengene takmak, göz oymak, el ayak kesmek, dili ve etleri koparmak, boğmak, kör etmek, seks organlarını ezmek törelere uygun Çin cezalarıydı. Çinliler jüri önünde dava edilmemişlerdi hiç. Hong Kong'da Çin adaleti hüküm sürmediği için ana topraklardan kaçabilen bütün suçlular Taiping Shan'da güvenceye kavuşuyorlardı. Onlar barbar yasalarının zayıflığıyla alay etmekteydiler. Adada uygarlık böyle gelişirken çöpler de birikmeye başladı. Çöplerle birlikte sinekler de geldiler. Sulara atılmış variller, kırık küp ve kaplarda birikip kokmaya başladı. Yeni yapılmakta olan bahçelerin çukurlarında, vadinin dibindeki ince bataklıkta sular toplanıyordu. Bu ufak pis su birikintileri canlılarla kaynaşmaya başladı. Yumurtalar birer sivrisinek halini alıyorlardı. Hem bunlar çok küçük, incecik ve belirli tip sivrisineklerdi. Çok nazik oldukları için ancak güneş battığı zaman uçabiliyorlardı. Bu sivrisineklerin cinsi Anofel'di. Ondan sonra da mutlu vadideki insanlar ölmeye başladılar. 25. Kısım.
Tanrı aşkına Kalıp, ben de senden fazla bir şey bilmiyorum. Kraliçe kentinde bir humma var. Bunun nedenini kimse bilmiyor ve şimdi de küçük Karen buna tutulmuş.
Strong çok dertliydi. Maymay'dan bir haftadır haber alamamıştı. İki ay kadar Hong Kong'dan uzak kalmış ve sadece birkaç hafta önce Maymay'ı görme arzusu dayanılmaz bir hale alınca adaya acele gelmişti. Genç kadın gün geçtikçe daha güzelleşiyordu. Hamileliği rahatsızlık vermeden ilerlemekteydi. Ayrıca birbirleriyle eskisinden çok daha iyi anlaşıyorlardı artık. Tanrı'ya şükürler olsun, son gemimiz gitti. Biz de mahalleden yarın ayrılıyoruz.
Callum Rob'dan gelen mektubu şiddetle sallayarak, ''Amcam bunun malaria olduğunu söylüyor.'' dedi.
Tess için üzülmekten deliye dönmüştü delikanlı. Daha dün kızdan bir mektup almıştı. Tess annesi ve kız kardeşiyle beraber Brock'un yarı tamamlanmış fabrikasına taşındıklarını yazıyordu. Fakat malaria'dan söz etmemişti.
''Malaria'nın çaresi nedir?''
''Benim bildiğim bir çare yok, doktor değilim. Malaria kötü hava sözünün Latincesi. Bütün bildiğim, hepimizin bildiği bu. Aman tanrım, eğer mutlu vadinin havası kötüyse mahvolduk demektir.''
Callum hiddetle bağırdı. ''Sana oraya ev yapmamanı söylemiştim. O vadiden ilk gördüğüm anda nefret ettim.''
''Yani daha başlangıçta havanın pis olduğunu anladın mı?''
''Hayır, onu demek istemiyorum. Yani sadece oradan nefret ediyorum.''
Struan mahallenin pis kokusunu duymamak için pencereyi kapatırken illetin malaria olmaması için dua ediyordu. Çünkü öyle olursa bu hastalık mutlu vadide kalan herkese geçecekti. Dünyanın bazı yerlerindeki havanın zehirli olduğunu herkes biliyordu. Nedense oralarda geceleri topraktan öldürücü gazlar çıkıyordu. Rob'a göre hastalık 4 hafta önce esrarlı bir şekilde başlamıştı. Önce Çinli işçilere musallat olmuş, sonra başkalarına geçmişti. Ama sadece Mutlu Vadide, Hong Kong'un başka yerinde yoktu hastalık. Şimdi 4-500 Çinli ile 20-30 Avrupalı bu hastalığa tutulmuştu. Nihayet küçük Karen de hastalığa yakalanmıştı. Rob mektubun sonunda Sarah ve ben ne yapacağımızı şaşırdık diyordu. Hastalığın başlangıcından yarım gün korkunç ateş oluyor. Sonra hasta iyileşiyor. 2-3 gün sonra daha şiddetli bir kriz geliyor. Bu aynı şekilde devam edip gidiyor. Her kriz bir öncekinden daha sarsıcı. Doktorlar Karen'e oldukça kuvvetli bir müsil verdiler. Zavallı çocuktan kan da aldılar. Fakat pek umudumuz yok. Hamallar 3. ya da 4. krizden sonra ölüyor. Karen de müsil ve kan almadan sonra çok bitkin düştü. Tanrı yardımcımız olsun. Karen'i kaybedeceğimizi sanıyorum. Strong kapıya doğru gitti. Ah tanrım, önce bebek şimdi Karen. Sarah balodan hemen sonra bir oğlan çocuk doğurmuştu. Doğum çok zor olmuş ve Sarah ölümden güçlükle kurtulabilmişti. Saçları birdenbire kırlaşan kadın ağır ağır gücünü toplamıştı. Struan Maymay'ı görmeye gittiği zaman Sarah'a da uğramıştı. Sol kolu sakat doğmuş sıska bebeği görünce çok üzülmüştü. Acaba bebek öldü mü? Rob ondan söz etmiyor. Kapıyı açarak seslendi. Vargas!
Evet senyor.
Macau'da malaria olduğunu duydun mu hiç?
Hayır senyor. Vargas'ın rengi uçtu. Oğlu ve yeğeni soyda evde çalışıyorlardı ve şimdi Hong Kong'da oturmaktaydılar. Bunun malaria olduğundan eminler mi?
Hayır, sadece bazı doktorlar öyle söylüyorlar. Mouse'u bul. Ona hemen Jin Kuai'yi görmek istediğimi söyle. Kendisi de gelsin.
Peki senyor, Excellence bu gece 9'da kendisi ve Arşidük'le yemek yemenizi istiyor.
Benim adıma kabul et.
Peki senyor.
Struan kapıyı kapatıp kaşlarını çatarak oturdu. İnce kumaştan bir pantolon ve yine ince bir gömlek giymiş, kravat takmıştı. Ayaklarında hafif çizmeler vardı. Avrupalılar yaz rüzgarlarının getirdiği tehlikeli soğuk algınlıklarını aldırmadığı için onun deli olduğunu sanıyorlardı.
Kalım hamallar gelmeden o humma yoktu diye söylendi. Hamalları atarsan hastalıktan da kurtulursun. Bunu onlar getirdiler.
Nereden biliyorsun kalım? Bunun ilk hamallarda görüldüğünü kabul ediyorum. Bildiğimiz kadarıyla da insan zehirli akşam havasını içine çekerse malaria oluyormuş. Fakat bu kötü hava sadece mutlu vadide mi? Hava havadır ve oralarda da gece gündüz hafif bir rüzgar esiyor. Mantıksız bir iş.
Pekala da mantıklı. Tanrı öyle istiyor.
Bu cevabına sadece küfredilir.
Kalım ayağı fırladı. Küfretmemeni rica edeceğim.
Ben de sana yıllar önce dünya güneşin çevresinde dönüyor dedikleri için yakılan insanları hatırlatırım. Tanrı'nın isteği değil bu.
Ne düşünürsen düşün, ben mutlu vadiyi terk etmemiz gerektiğine inanıyorum.
Bunu yaparsak Hong Kong'u da terk etmek zorunda kalırız.
Glassing burnu civarında bir ev yapabiliriz.
Biz ve diğer tüccarların mutlu vadiye ne kadar para yatırdıklarını biliyor musun?
2 metre toprak altına girdiğin zaman paradan ne kadar zevk alabileceğini biliyor musun?
Struan sakin sakin oğluna baktı. Haftalardır Callum'un kendisine karşı gerçekten iyi duygular beslemediğini seziyordu. Buna aldırış etmiyordu. Çünkü Callum bilgisi arttıkça kendi fikirlerini uygulamaya kalkacak ve güçlü olmayı arzulayacaktı. Bunun doğru olduğunu düşünüyordu ve Callum'un gelişmesinden de çok memnundu. Fakat henüz fikri çelinebilecek yaşta olan oğlunun Gort'la fazla arkadaşlık etmesinden hoşlanmıyordu. 10 gün önce Callum'la haksız yere şiddetle kavga etmişti. Callum'un buharlı gemileri destekleyen fikirleri vardı. Bunların aslında Gort'un fikirleri olduğu da belliydi. Struan bu sözleri kabul etmeyince Callum kızarak Struan'la Brock arasındaki kavgadan söz açmış ve yeni kuşağın eskisi gibi hata yapmayacağını söylemişti. Gort'un düşmanlığı gömüp dostluk kurmaya hazır olduğundan ve onunla beraber barışı getireceklerinden dem vurmuştu. Struan onunla tartışmaya kalkınca da Callum kendisini dinlemeye yanaşmamış, kapıyı vurarak gitmişti. Sonra Tess Brock sorunu da vardı. Callum kızdan babasına hiç söz etmemişti. Struan da oğluna bu konuyu açmamıştı. Fakat Struan oğlunun kızı özlemekten acı çektiğini de biliyordu. Struan da o yaştayken Ronaldo'nun özlemini çektiğini hatırladı. O yaşta her şey insana çok kesin, önemli ve temizmiş gibi geliyordu.
Ah Callum, böyle boşuna sinirlenme.
Oğluyla tartışmayı istemiyordu. Hava çok sıcak ve sinirler de gergin. Otur, biraz dinlen. Küçük Karen'le beraber birçok dostumuz da hasta. Tilman da hummaya yakalanmış. Kim bilir daha kaç kişi buna tutuldu.
Gort fabrikalarını yarın kapayacaklarını söyledi. O yazı Macao'da geçirecekmiş. Bütün broklar da öyle.
Biz Hong Kong'a gideceğiz. Buradaki fabrikada açık kalacak.
Gort yazı Macao'da geçirmemizin daha iyi olacağını söyledi. Kendisinin orada evi var. Bizim de orada mülkümüz var, değil mi?
Evet, istersen bir hafta filan gidebilirsin. Fakat sana kraliçe kentinde ihtiyacım var. Sonra sana yine sırtına dikkat etmeni söyleyeceğim. Gort senin dostun değil.
Ben de sana tekrarlamak zorundayım. O benim dostum.
O senin zayıf tarafını yakalamaya çalışıyor. Bir gün seni parça parça edecektir.
Yanılıyorsun. Ben onu anlıyor ve kendisinden hoşlanıyorum. Çok iyi geçiniyoruz. İkimiz de bunun seninle, onun babasının kolay kolay anlayamayacağı bir şey olduğunu biliyoruz.
Gort'u çok iyi anladığımı Tanrı da biliyor.
Kalın bu konuyu kapayalım dedi.
Tam tersine konuşalım. Sen Gort'un etkisindesin. Bir Struan için bu çok tehlikeli bir şey.
Sen Gort'u başka gözlerle görüyorsun. O benim arkadaşım.
Struan bir kutu açarak bir Havana sigarası çıkardı. Artık zamanın geldiğine karar vermişti. Brock'un Tess'le evlenmene izin vereceğini sanıyor musun?
Callum kızararak bağırdı. Neden vermeyecekmiş? Gort da bunun uygun olduğu kanısında. Bu işi Gort'la konuştun mu?
Bunu ne seninle ne de başkasıyla konuştum. O halde neden Gort'la konuşmuş olayım?
O halde kendisinin bu evliliği uygun gördüğünü nereden biliyorsun?
Bilmiyorum. Sadece Gort kardeşiyle çok iyi anlaştığımızı sık sık tekrarlıyor. Kızın benden hoşlandığını söylüyor. Ve ona mektup yazmam için bana cesaret veriyor.
Tess Brock hakkındaki düşüncelerini sana sormaya hakkım olmadığına mı inanıyorsun?
Hakkım var tabii. Bu sadece evet kızla evlenmeyi düşündüm. Fakat bunu Gort'a söylemedim.
Callum sıkılarak sustu, alnını sildi. Tayfanın birdenbire kafasındaki en önemli şeyi böyle açıklaması onu sarsmıştı. Kendi kendine hay Allah dedi, hazırlıklı olmam gerekirdi. Sonra dayanamayarak konuşmaya başladı.
Fakat şimdilik Miss Brock'a olan sevgim kimseyi ilgilendirmez. Şimdiye kadar bir şey söylenmedi, ortada bir şey yok. Miss Brock hakkındaki duygularım yalnızca beni ilgilendirir.
Struan, bunun yalnızca seni ilgilendirdiğini kabul ediyorum diye cevap verdi. Fakat bu doğru düşünmekte olduğun anlamına da gelmez. Senden yararlandıklarını aklına getirmedin mi hiç?
Miss Brock'u mu kastediyorsun?
Gort ve Brock'u.
Kalı middetten deliye dönmüştü. Onlara karşı olan nefretin yüzünden her şeyde kötülük görüyorsun.
Evet, ben bunu da düşündüm. Fakat sen Callum, onların senden yararlandıklarını hiç düşündün mü?
Senin doğru söylediğini kabul edelim. Miss Brock'la evlendiğimi düşünelim. Bu senin için kazançlı olmaz mı?
Struan meselenin ortaya çıkmasına memnun oldu. Hayır, çünkü sen Taipan olunca Gort her şeyimizi alıp soylu eve sahip olabilmek için seni mahvedecektir.
Neden kız kardeşinin kocasını mahvetsin? Neden şirketlerimizi birleştirmeyelim? Brock ve Struan, ben işe bakarım, o da gemileri yönetir.
Peki Taipan kim olacak?
Bunu Gort'la ben paylaşabiliriz.
Sadece bir Taipan olabilir. Bunun anlamı da budur zaten, yasa bunu emreder.
Fakat senin yasanı benim benimsememe hiç gerek yok. Biz Gort'la başkalarının hatalarına bakarak ders alabiliriz. Şirketlerimizi birleştirmek bizim için büyük yararlar sağlar.
Bu evliliğin tehlikeleri senin için kazançtan daha fazla.
O halde kızla evlenmemi kesinlikle uygun görmüyorsun.
Ona aşık olduğunu biliyorum. Ya da öyle olduğunu sanıyorsun. Başka bir gerçek daha var.
Struan yaprak sigarasından derin bir nefes çekti.
Brock'un evlenmenize razı olacağını sanıyor musun?
Bilmiyorum. Tanrı yardımcım olsun. O buna izin vermeyecektir.
Tanrı yardımcın olsun. Çünkü kendisi buna razı olacaktır.
Ama sen razı olmayacaksın, değil mi?
Sana bir kez daha söyleyeyim. Dünyada tam anlamıyla güvenebileceğin tek insan benim. Ama bu arada kasıtlı olarak soylu ev aleyhine çalışmazsan tabii.
Fakat böyle bir evliliğin şirket aleyhine olacağını düşünüyorsun.
Öyle bir şey söylemedim. Sadece senin bu işteki tehlikeleri anlamadığını açıkladım.
Struan yaprak sigarasını söndürüp kalktı.
Kızın yaşı küçük. Onun için 5 yıl beklemeye razı mısın?
Bu kadar uzun zamanı düşünerek afallayan Callum mırıldandı. Evet, onun benim için ne demek olduğunu bilemiyorsun. 5 yıl bekleyeceğim, onu seviyorum.
Kız da seni seviyor mu?
Bilmiyorum. Ben benden hoşlanır gibi, beni sevmesi için dua ediyorum. Aman Tanrı, ben ne yapacağım?
Struan acımayla karışık bir şefkatle Tanrı'ya şükürler olsun, böyle genç değilim diye düşündü. Ancak şimdi aşkın deniz gibi tehlikeli, güzel, insanı ölüme sürükleyen ve ona hayat veren bir şey olduğunu bilebiliyorum.
Fakat bu hiçbir zaman aynı kalmaz, daima değişir. Üstelik çok kısa bir süre için eşsiz bir şeydir.
Sen bir şey yapmayacaksın oğlum. Bu gece Brock'la konuşacağım.
Callum telaşla atıldı. Hayır, bu benim hayatım. Senin...
İskoçyalı, yapmak istediğin şey Brock'la benim hayatımı etkileyecek diye onun sözünü kesti. Brock'la konuşacağım.
O halde bana yardım edeceksin.
Struan, ya o 20 altın ne olacak Callum diye sordu.
Ne?
Benim tabut param. Brock'un bana verdiği ve senin aldığın 20 altın. Bunu unuttun mu?
Callum ağzını açıp hayır diyecekti fakat fikrini değiştirdi. Evet, onları unuttum. Yani aklımdan çıktı. Gözlerinden üzüntüsü okunuyordu. Altınları neden sordun?
Hiç. Sadece bunları hatırlaman gerekiyordu. Brock öyledir. Gort daha da kötü. Çünkü onda babasının cömertliği de yok.